Ayrım 51, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 474. Sohbet kullanıcılarını yeryüzüne dönmeye hazır olmalarını sağlamak için tasarlanmış, makinelerle tıka bası dolu bir jimnastik salonunda devam etti. Nasıl uğraşıyor, şuna bak, az zamanı kalmış olmalı. Neredeyse herkes günde en az 3 saatlik sert bir antrenman programı sürdürüyordu. Eğer antrenmanları bırakırsan buraya saplanıp kalırsın, anladın mı? Böyle olacaksa para biriktirmenin anlamı ne? Eninde sonunda geçerli para olacak bu, dedi bir başkası. İnsan nereye giderse gitsin peşinden Amerikan doları geliyor. Geç anlamışsın salak herif. Tıpkı bizim de bunun kanıtı olduğumuz gibi. Sözleşmenin terra paralarının burada kullanımını engellediğini sanıyordum, dedi Frank. Sözleşme salak bir şaka, dedi yay çeken biri. Uzun mesafe domuzu Bessie kadar ölü. Gözlerini dikip uzun uzun Frank'e baktılar. Hepsi de 20'leri ve 30'larındaydı. Adamın pek fazla konuşmadığı bir kuşak. Onların hangi şartlarda yetiştiklerini bilmiyordu. Onları neler şekillendirmişti, neye inanırlardı? Şu çok tanıdık aksanları ve yüzleri aldatıcı olabilirdi. Aslında büyük olasılıkla da öyleydi. ''Böyle mi düşünüyorsunuz?'' diye sordu. İçlerinden bazıları diğerlerinden daha uyanıktı ve Frank'in bütün o tarihsel olaylarla birlikte sözleşmeyle de bir bağlantısı olduğunu düşünüyorlardı. Fakat yay çeken adam dikkatsizdi. Sözleşmenin yasa dışı saydığı bir anlaşmayla buradayız oğlum. Her yer böyle. Brezilya, Gürcistan, Körfez devletleri, sözleşmeye karşı oy vermiş bütün ülkeler, uluslar ötesileri içeri sokuyor. Onların dümen suyuna giden devletler daha ne kadar egemen olabiliriz diye birbiriyle yarışıyor. Ve BMMİB bacaklarını açmış yatıyor. Daha, daha diye bağırıyor. İnsanlar biner biner çoğu uluslar ötesilerde çalışır görünerek buraya iniyor. Hükümetlerinin vizeleri ve seni yeryüzüne yeniden uyumlayacak rehabilitasyon zamanıyla birlikte 5 yıllık kontratları da ellerinde. Binlerce mi, dedi Frank?
Ya evet, 10 binlerce.
Televizyon seyretmemişti, bunu hatırladı. Uzun, çok uzun bir süredir. Ağırlık kaldıran bir adam kocaman siyah bir ağırlıklar yığınını kaldırırken bir yandan da konuştu. Çok geçmeden mevzu patlayacak. İnsanların çoğu durumdan hiç hoşlanmıyor. Sırf senin gibi eskiler değil, yenilerin çok büyük bölümü de sürüler halinde ortadan kayboluyorlar. Tüm operasyon birimi halinde. Bazen bütün bir kasaba. Sirtis'te bir madene rastladım, tamamen boştu. İşe yarar her şey gitmişti. Tamamen çıplaktı. Kilit kapıları gibi ıvır zıvırlar bile alınmıştı. Oksijen tankları, tuvaletler, sökmesi saatler sürecek şeyler.
Bunu neden yapmışlar?
Yerlileşiyorlar, dedi göğüs presi yapan biri. Senin yoldaşın Arkady Bogdanov girmiş akıllarına.
Sırt üstü yattığı yerden göz göze geldiler. Uzun boylu, geniş omuzlu, kartal burunlu siyah bir adamdı. Konuşmasına devam etti. Buraya geliyorlar ve şirket iyi görünmeye çalışıyor. Jimnastik, iyi yiyecekler, dinlenme zamanları falan. Ama onlara sonuçta şunu yapın, bunu yapmayın diyor. Her şey tamamen programlanmış. Ne zaman uyanacağın, yiyeceğin, ne zaman sıçacağın. Club Med'i donanma devralmış gibi, anlıyor musun? Sonra senin biraderin Arkady geliyor, şöyle diyor bize. Sizler Amerikalısınız çocuklar, özgür olmalısınız. Bu Mars bomboş ve yeni bir yer. Birilerinin bize nasıl davrandığını artık anlamalısınız. Biz robot yazılımı değiliz, biz özgür insanlarız. Kendi dünyamızda kendi kurallarımızı koyarız, işte o kadar.
O da kahkahalarla inledi, herkes durmuş dinliyordu.
Gerçekten de tezgah bu. İnsanlar kalkıp buraya geliyor ve programlanmış yazılımlar olduklarını görüyorlar. Bütün vakitlerini bu hava hortumunu emerek geçirmezlerse yeryüzüne dönmeye asla hazır olamayacaklarını görüyorlar. Hatta o zaman bile olanaksız bence. Eminim bize yalan söylediler. Yani paranın 5 kuruşluk değeri yok gerçekte. Bizler tamamen yazılımlarız. Buraya temelli olarak saplanıp kalmak için getirilip bırakıldık. Köleleriz oğlum, sikik köleler. İnan bana, bu durum bir sürü insanı kızdırıyor. Karşı hamleyi yapmaya hazırlar, söylediklerime inan. İşte bu yüzden insanlar ortadan kayboluyor. Her şey sona erdiğinde sayıları inanılmaz olacak.
Frank üzerine doğru eğilip adamın gözlerine baktı. Peki sen neden kaybolmadın?
Adam hafifçe gülüp yeniden göğüs presini basmaya koyuldu. Güvenlik diye seslendi başka biri.
Ağırlık kaldıran karşı çıktı.
Yalarım güvenliği ama bir şeylere sahip olmalıyım gidecek bir yerlere. Arkadi görünür görünmez gideceğim.
Bir keresinde dedi göğüs presi basan adam onun bir videosunu gördüm. Renklilerin Mars'a beyazlardan çok daha uygun olduğunu, UV'ye bizim daha çok dayandığımızı söylüyordu.
Evet, evet.
Buna hep bir ağızdan hem eğlenmiş hem de inanmaz bir tavırla gülüyorlardı.
Saçmalık ama ne yazar dedi göğüs presçi. Niye olmasın? Niye olmasın? Bizim dünyamız olsun. Ona Nova Afrika diyelim. Bu sefer hiçbir efendi onu bizden alamayacak diyelim.
Yeniden güldü. Sanki söylediği her şey sadece eğlenceli bir fikirmiş gibiydi. Ya da neşeli bir gerçek. Sadece yüksek sesle söylemenin bile insanı güldürdüğü tatlı bir gerçek. O gece Frank çok geç bir vakitte Arapların roverlarına döndü ve onlarla birlikte yola devam etti. Ama artık aynı adam değildi. Zamanla gerilere savrulmamıştı ve artık arayıcı içindeki uzun günler onu yalnızca sıkıyordu. Televizyon seyretti, birilerini aradı, sekreterlikten istifa etmemişti. Ofis onun yokluğunda yardımcı sekreter Sluzinski ve çalışanlar tarafından yürütülmüştü. Ve onlara telefon açarak Washington'a onun çalıştığını söyleyerek, yoğun araştırmada olduğunu söyleyerek, iş tatilinde olduğunu ve ilk yüzden biri olarak çevrede gizlenmesi gerektiğini söyleyerek kendisini kollamalarını sağlamıştı. Ama bu daha fazla süremezdi. Frank doğrudan Washington'ı aradığında başkan memnun olmuştu. Ve Burroughs'da artık tükenmiş görünen Sluzinski de gerçekten mutlu görünüyordu. Aslında geri dönmeyi düşündüğünü söylediğinde bütün Burroughs ofisi hoşnut görünmüştü. Ki bu Frank'i bir parça şaşırttı. Sözleşmeden bıkmış ve Maya hakkında sıkıntılı olarak Burroughs'u terk ettiğinde pislik bir patron olduğunu düşünüyordu. Ama orada onu neredeyse 2 yıl kollamışlardı. Ve şimdi de geri döndüğünü duymaktan hoşnuttular. İnsanlar tuhaftı. İlk yüzün aurası şüphesiz. Sanki bir önemi varmış gibi. Böylece Frank son arama gezisinden döndü ve o gece Zeyk'in Rover'ında oturdu. Kahvesini yudumladı, yapılan sohbetleri dinledi. Zeyk, Elhan, Yusuf ve diğerlerinin konuşmalarını, Nazik ile Azize'nin odaya girip çıkmasını seyretti. Onu kabul etmiş olan insanlar, onu bir bakıma anlamış olan insanlar, onların kodlarında gerekli olan şeyleri yapmıştı. Hala ve daima iki anlamlılıkla yüklü olan Arapçanın akışında rahatladı. Zambak, nehir, orman, tarla kuşu, Yasemin, bir uzaktan kumanda elinde, bir boruya uçurumun dibindeki küçük kayalara ve robot parçalarına göndermelerde bulunabilecek sözcüklerdi. Ya da sadece zambak, nehir, orman, tarla kuşu ve Yasemin'diler. Güzel, güzel bir dil. Onu aralarına almış ve dinlenmesine izin vermiş insanların konuşması. Fakat artık ayrılması gerekiyordu. Eğer tepe altında 6 ay geçirirseniz kendinize ait kalıcı bir odaya sahip olabileceğiniz şekilde ayarlamışlardı her şeyi. Gezegenin her yerindeki kentlerde benzeri yöntemler uygulanıyordu. Çünkü insanlar öyle çok yer değiştiriyordu ki kimse kendisini evinde hissetmiyordu. Ve böylesi bir düzenleme bu duyguyu azaltmış görünüyordu. En hareketli Marslılar grubunu kesinlikle ilk yüz oluşturuyor ve onlar da artık tepe altında önceki yıllara göre daha çok vakit geçiriyordu. Bu durum çoğu için bir keyifti. Belirli bir vakitte 20-30 kadarı civarda toplanıyordu ve diğerleri de işleri arasında gelip bir süre orada kalıyorlardı. Böylece sürekli geliş gidişler sırasında olup bitenleri, yeni gelenleri anlatması ve diğerlerinin de bunun ne demek olduğunu tartışması sayesinde az çok kesintisiz bir iletişim sağlıyorlardı. Buna rağmen Frank bütün vaktini tepe altında geçiremiyordu. Bu yüzden orada bir odası yoktu. Daha 2050'de bölümün idari ofisini Burroughs'a taşımıştı ve 57'de Araplara katılmadan önceki tek odası bu ofislerdeki odaydı. Şimdi 59'daydılar. eskisinden bir kat aşağıdaki bir odaya dönmüştü. Çantasını yere bırakıp odaya bakınırken yüksek sesle küfretti. Bedenen Barrows'da olma zorunluluğu, sanki bugünlerde kişinin fiziksel varlığı bir işe yarıyormuş gibi. Saçma bir anakronizmdi ama insanlar böyleydi işte. Bozkır'ın bir hediyesi daha. Yeni tanrısal güçleri çevrelerindeki çalılıklarda uzanırken hala maymunlar gibi yaşıyorlardı. Sluzinski odaya girdi. Aksanı saf New Yorklu olsa da Frank onu Jeeves diye çağırıyordu. Çünkü BBC dizilerindeki aktöre benziyordu. Uzaktan kumanda edilen bir aracın içindeki cüceler gibiyiz dedi Frank öfkeyle. Gerçekten büyük uzaktan kumanda edilen kazı makinelerinden birinde. Makinenin içindeyiz ve bir dağı oymamız gerekiyor. Fakat uzaktan kumandanın becerilerini kullanmaktansa bir pencereden uzanıp çay kaşıklarıyla toprağı kazıyoruz. Ve bulunduğumuz yüksekliğin tadını çıkardığımız için de birbirimizi sürekli tebrik ediyoruz.
Anlıyorum dedi Jeeves dikkatli bir şekilde. Fakat bu konuda yapılacak hiçbir şey yoktu. Yine Barrows'daydı, etrafta koşuşturuyor, bir saatte 4 toplantıya, duymaktan çoktan bıktığı şu şeyi, BMMİB'nin sözleşmeyi tuvalet kağıdı haline getirdiği mevzusunu yineleyen konferanslara katılıyordu. BMMİB madenciliğin asansörün yapımından sonra bile hiçbir şekilde genel meclis üyelerine dağıtılacak türden bir kar elde etmemesini kesinleştiren muhasebe sistemlerini onaylıyordu. Binlerce göçmene gerekli personel konumu veriyordu. Çeşitli yerel topluluklara özellikle de önce Mars'a aldırmıyordu. Bu işin büyük bölümü sonsuz bir bahaneler dizisi adına 35 bin kilometrelik bahaneler, 120 milyar dolarlık bahaneler üreten asansör adına yapılıyordu. Aslında geçen yüzyılın askeri bütçeleriyle karşılaştırıldığında pek de pahalı değildi. Asansör fonlarının büyük bölümü asteroidi bulup onu uygun yörüngeye oturtarak üzerine bir kablo fabrikasını kurmakla uğraşılacak olan ilk yıllar için gerekliydi. Daha sonra fabrika asteroidi yiyip kablo tükürecekti. İşte bu kadar. Sadece kablonun yeterince uzun bir hale gelmesini beklemeleri ve onu yerine oturtmaları gerekiyordu. Bedavaydı, gerçekten bedavaydı. Ayrıca vakti geldiğinde sözleşmeyi bozmak için harika bir bahaneydi. Allah cezasını versin diye bağırdı Frank. Geri döndü ilk haftanın uzun bir gününün sonunda. BMMİB neden böylesine teslim olmuş? Jeeves ve ekibin diğer üyeleri bunu bir tür retorik soru olarak kabul edip herhangi kuram geliştirmediler. Kesinlikle çok uzun süre uzakta kalmıştı. Artık ondan korkuyorlardı. Yanıtı kendi vermek zorundaydı. Sanırım açgözlülük. Şu ya da bu şekilde makyajlanarak üstü örtülmüş bir şeyler alıyor olmalılar. O gece akşam yemeğinde küçük bir kafede Janet Bly-Levin, Ursula Cole ve Vlad Taneyev'e rastladı. Yemeklerini yerken bir bar TV'sinden yeryüzünden gelen haberleri izlediler. Gerçekten izlenecek birçok şey vardı. Kanada ve Norveç nüfus artışı yavaşlatmasını dayatacak bir tasarıya katılıyorlardı. Kimse nüfus kontrolü demiyordu elbette. Politikada yasak bir sözcüktü bu. Fakat aslında olan şey buydu. Ve tekrar ortaklar trajedisi başlıyordu. Eğer bir ülke BM çözümlerine aldırmazsa etrafındaki komşu ülkeleri alt edilme korkusuyla çığlığı basıyordu. Bir başka üç kağıt korkusuydu ama oluyordu. Bu arada Avustralya, Yeni Zelanda, İskandinavya, Azanya, Birleşik Devletler, Kanada ve İsviçre hep birden göçü yasa dışı ilan etmişlerdi. Hindistan ise yılda %8 oranında büyüyordu. Bunu da kıtlık çözecekti. Bir sürü ülkede olacağı gibi. Dört atlı nüfus kontrolünde çok başarılıydı. Dipnot, dört atlı. Mahşerin dört atlısı. İncil'de Yuhanna'nın vahyinde 5. ve 6. bablar geçen öyküye göre tahtında oturan Tanrı'nın sağ elinde 7 mühürlü tomar olduğundan söz edilir. İlk dördü açıldığında sırasıyla beyaz, kızıl, siyah ve alaca 4 atlı ortaya çıkar. Bunlar da fetih, katliam, kıtlık ve ölüm şeklinde simgeleştirilmiştir. Kıyamet öncesinde bu 4 atlının yeryüzünü harap edeceği söylenir. Ta ki TV hazmedilemeyen ve hiç değişmeksizin bağırsaklardan geçip giden popüler bir diyet yağı reklamına geçti. Ne isterseniz yiyin. Janet TV'yi kapattı. Haydi konuyu değiştirelim. Masanın çevresinde oturup tabaklarına baktılar. Vlad ile Ursula'nın Acheron'dan geldikleri anlaşıldı. Çünkü Elysium'da direnç gösteren bir tüberküloz patlaması vardı. Cordon Sanitaire, yani sağlık çemberi dağıldı dedi Ursula. Göçmenlerdeki virüslerin bir kısmı kesinlikle mutasyona uğrayacak ya da bizim özel hazırlanmış sistemlerimizden biriyle birleşecek. Yine yeryüzü. Ondan kaçınmak olanaksızdı. Orada her şey dağılıyor dedi Janet. Bu yıllardır oluyor dedi Frank kabaca. Eski dostlarının yüzleri karşısında dili çözüldü. Tedavinin öncesinde bile zengin ülkelerdeki ortalama ömür yoksullarınkinden iki kat daha fazlaydı. Bunu bir düşünsenize. Fakat eski günlerde yoksullar ortalama ömrün ne olduğunu bilemeyecek kadar yoksuldu. Tüm güçleriyle günü kurtarmaya uğraşıyorlardı. Şimdi her köşe başında bir TV var ve neler olup bittiğini görebiliyorlar. Onlarda AIDS varken zenginlerin tedavi edildiğini. İş bir parça farklılıktan daha öteye sıçradı. Yani onlar genç ölüyorlar ve zenginler sonsuza dek yaşıyor. Neden geri dursunlar ki? Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Ve kazanacak çok şeyleri var dedi Vlad. Bizim gibi yaşayabilirler. Kahve fincanlarını elden ele dolaştırdılar. O da loştu. Çam mobilyaların uzun süreli kullanılma sonucunda oluşmuş güzel ve koyu bir yüzeyi vardı. Vernik, çentikler, ele gelen minik pürüzler. Artık çok eskilerde kalmış, bu dünyada sadece onların bulunduğu birkaçının henüz uyumamış ve konuşuyor olduğu o gecelerden biri gibiydi. Frank gözlerini kırpıştırıp çevresine bakındı. Arkadaşlarının yüzlerinde yorgunluk, ağarmış saçlar ve yaşlılara az kaplumbağa suratları görüyordu. Zaman geçmiş ve onlar da artık bu gezegenin dört bir yanına saçılmışlardı. Kendisi gibi koşturuyor ve Hiroko gibi saklanıyorlardı ya da John gibi ölüp gitmişlerdi. John'un yokluğu ansızın devasa ve genişleyen bir krater, kıyısında asık suratlarla dikilip ellerini ısıtmaya çalışarak toplandıkları bir krater gibi göründü. Frank ürperdi. Ardından Vlad ve Ursula yatmaya gittiler. Frank Janet'e baktı. Zaman zaman olduğu gibi adam uzun bir günün sonunda bir daha asla kıpırdamayacak gibi hareketsiz hissediyordu kendisini. Maya nerede bu sıralar diye sordu. Janet'in de kalkmasını engelleyerek. O ve Maya Hellas yıllarında yakın arkadaş olmuşlardı. Barrows'da dedi Janet, bilmiyor muydun?
Hayır.
Samantha'nın eski dairesinde, senden uzak durmaya çalışıyor olabilir.
Ne?
Senin için deliriyor.
Bana mı deliriyor?
Kesinlikle. Loş ve hafifçe uğultulu odanın içinde gözlerini ona dikmişti kadın. Bunu biliyor olmalısın. Hala ona karşı ne kadar açık olmak gerektiğini düşünürken şöyle dedi.
Hayır, niye olsun ki?
Ah Frank dedi, sandalyesini öne kaykıldı. Kıçına sopa sokulmuş gibi davranmayı bırak. Sizi tanıyoruz, oradaydık. Bütün olup bitenleri gördük. Ve Frank irkilirken geri yaslanıp sakince ekledi. Maya'nın seni sevdiğini biliyor olmalısın. Daima sevdi.
Beni mi dedi adam güçsüz bir şekilde. Onun sevdiği John'du.
Ya elbette. Fakat John rahattı. O da Maya'yı seviyordu ve bu çekici bir şeydi. Maya için çok kolay bir durumdu. O zor şeyleri sever, bu da sensin.
Adam başını salladı, sanmıyorum.
Janet adama güldü. Haklı olduğumu biliyorum, bana bir sürü şey anlattı. Sözleşme konferansından bu yana sana çok kızgın ve delirdiğinde durmaksızın konuşur Maya.
Ama neden kızgın ki?
Çünkü onu reddettin. Peşinde yıllarca koştuktan sonra onu reddettin. O buna alışmıştı, bunu seviyordu. Senin direnme tarzın romantikti. Bunu istismar etti elbette ama bu yüzden de sevdi seni. Senin güçlü olmandan hoşlandı. Şimdi John da öldüğüne göre sonunda sana evet diyebilirdi ve sen onu postaladın. Deliye döndü ve delirdi mi uzun süre öyle kalır o.
Bu, Frank kendine gelmekte zorlandı. Bu olup bitenlerin benim anladığım şekliyle uyuşmuyor.
Janet gitmek üzere kalktı.
ama yanından geçerken başını hafifçe vurdu. Belki de bunu Maya ile konuşmalısın öyleyse. Gitti. Uzun bir süre orada sersemlemiş bir şekilde sandalye kolunun parlak yüzeyini inceleyerek öylece oturdu. Düşünmekte zorlanıyordu. Sonunda uğraşmayı bırakıp yatmaya gitti.
51. ayrımın sonu. Sayfa 482.